Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz.
Herkese merhabalar. Ahval Sıcak takipteyiz. Yeni bir gelişme var ve konuğum Washington'dan Aykan Erdemir. Merhaba Aykan.
Merhabalar.
Aykan, Demokrasileri Koruma Vakfı Türkiye Programı Direktörü, uzunca bir süredir orada ve yeni bir gelişme var Aykan. Siz sık sık raporlar yayınlıyorsunuz ama bu kez raporun başlığının ifade ettiği şekliyle Ziraat Bankası bu kez mercek altında. Halkbank'la epey ilgilendik, bu konuyla ilgili analizlerinizi yayınladık. Bu davayı da takip ediyoruz tabii, Halkbank davasını. Yakın bir zamanda yeniden gündeme gelecek ama ona bakarken birdenbire daha da kapsamlı olduğu anlaşılan yeni bir dosya ile karşı karşıya olduğumuzu anlıyoruz. Ziraat Bankası ve hafif arka planında diyelim Turkcell de var. Yani iki çok büyük kuruluş ya da şirket. Turkcell aynı zamanda New York borsasına da kayıtlı olan bir şirket. Evet, seni dinliyoruz. Yani nedir bu dosya? Ziraat Bankası neden böyle birdenbire radar ekranına girdi ve üzerine projektörler doğrultuldu?
Aslında biraz geriye gidelim, çünkü Ziraat Bankası Amerika'da gerek mahkemelerin gerek de regülatörlerin, yani Merkez Bankası'nın ve Securities and Exchange Commission'ın radarındaydı, gündemindeydi. Neden? Bir boyutu 2012, 13, 14 yıllarına gidiyor. O dönemde Merkez Bankası, Ziraat Bankası'nın New York şubesiyle ilgili bazı soruşturmalar başlatmıştı. Ve de bir anlaşma imzalamıştı. 60 gün içinde Ziraat Bankası'nın dolar üzerinden gerçekleştirdiği işlemlere yönelik olarak bazı işte güvenlik önlemlerini, yani müşterini tanı bil ya da işte para aklama ya da kara para transferiyle mücadele gibi alanlarda daha, nasıl diyelim, önlemlerini sıkılaştırmaya zorlayan bir anlaşmaya gitmişti. Daha sonra da Ziraat Bankası tekrar Reza Zarrab'ın sanık olarak başladığı, tanık olarak bitirdiği ve Mehmet Hakan Atilla'nın 32 aylık ceza almasıyla sonuçlanan davada gündeme gelmişti. Çünkü Kasım ayının sonunda, yanılmıyorsam 28 Kasım olabilir, Reza Zarrab ifadesinde Türkiye'de hükümetin İran adına para transferleri gerçekleştirmek adına belirlediği iki bankadan birinin Halkbank, diğerinin de Ziraat Bankası olduğunu söylemişti. Ve bu bilgiyle... Evet. Bu da kayıtlarda. Bu bilgiyi de Ekonomi Bakanı'ndan aldığını söylemişti. Zafer Çağlayan'dan aldığını söylemişti. O dönem Ziraat Bankası bunu yalanladı. Fakat ilginçtir ki yaklaşık bu ifadeden iki hafta geçmeden Amerika'daki tek şubesi olan New York şubesini kapayarak hızlıca Amerikan piyasasından, dolayısıyla da Amerika'nın denetleyici ve düzenleyici kurumlarının bir anlamda hukuki sorumluluk alanından çıktı. İşte o günden bugüne aslında Ziraat Bankası çok gündemde yoktu. Fakat Ocak ayında Türkiye'de işte önce sözcüyle başlayan, daha sonra bir gün ve Cumhuriyet'le devam eden...
Onu vurgulayalım yalnız burada, çünkü tabii. Raporda da altı çizilen noktalar bu aslında... Haberlerin bir anlamda patlama noktaları, çıkış noktalarının önemli kaynaklarından iki tanesi Ocak ayı başında, yanılmıyorsam rapor 4 Ocak diyor, tarihli Sözcü, evet. Gazetesi ve daha sonra galiba bir
günde çıkıyor.
Bir gün gazetesinde biraz, evet, daha detaylı bir şekilde, evet, çıkıyor. Burada aslında haberin özü, daha sonra detaylarını aktarmayı sana bırakacağım. Ziraat Bankası, yani İddia edildiği kadarıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı üzerine bir offshore şirketine 1 milyar 600 milyon dolarlık geri dönüşü olmayan kredi vermiş bulunuyor. Ve bir ucunda da bunun, yani ya da bir kenarında diyelim, Turkcell'de var. Haberler, yani haberin çekirdeği bunu anlatıyor. Evet. Öyle. Biz de Ahval olarak bu haberin üstüne gittik. Çünkü çok büyük, geniş kapsamlı ve çok ciddi soru işaretleri taşıyan bir gelişme bu. Ve Türkiye ekonomisindeki çalkalanmayı, krizi ve yolsuzluk boyutlarını hesaba katacak olursak elbette önemli bir gelişme olarak değerlendirmek gerekirdi. Değerlendirdik de nitekim. Şimdi kalan detaylarını sana bırakıyorum. Yani bu haberlerin aktardığı çerçeveyi çizmiş oldum.
Şunu da altını vurgulayalım. İşte Sözcü'nün, Cumhuriyet'in, Bir Gün'ün haberlerindeki verilerin kaynağı aslında bir Sayıştay raporu. Yani her şeye rağmen Türkiye'de hani ağır aksak da işlese kurumların asgari de olsa denetimi zaman zaman bu gibi sonuçlar doğurabiliyor. Bu da aslında bize kurumların denetleyici, düzenleyici mekanizmaların ne kadar önemli olduğunu bir kez daha hatırlatıyor.
Yani sistem su geçirmez bir sistem değil aslında.
Her şeye rağmen değil. Tabii şunu da hatırlatalım. Haberler ilk çıktığında tam olarak hangi kredinin hangi kuruluşa gittiği ortaya çıkmamıştı. Yavaş yavaş zaman içinde çıktı. Zaman zaman yanlış haberler de yapıldı. Ama şu an itibariyle aslında oldukça net bir tabloya sahibiz, resme sahibiz. Ben şimdi onu paylaşmak isterim ama gelin hikayenin sonundan başlayalım. Çünkü buradaki ana mesele 2014 yılından 2021'e uzanan süreçte, yani 6 yılı aşkın bir süreçte ne oldu? O da şu, bugün itibariyle Türkiye Varlık Fonu, Turkcell'in %26,2'lik bir hissesine sahip ve 2020 yılı içinde gerçekleşen değişikliklerle bu hisselerin %15'i özel imtiyazlı hisseler ve bu hisseler yoluyla da Türkiye Varlık Fonu Turkcell'in 9 yönetim kurulu üyesinden 5'ini atıyor. Yani dolayısıyla hani kabaca şunu söyleyebiliriz, artık Turkcell'in ipleri Erdoğan'ın elinde.
Varlık yani, fonu üzerinden.
Varlık fonu üzerinden. Hatta şunu da vurgulayalım ki bu da ilginç bir mesele. Yine hikayenin sonundan başlamış oluyoruz ama Turkcell hisseleri varlık fonuna da geçmedi aslında. 2020 yılı içinde kurulan çok küçük bir şirkete geçti. Bu şirketin adı TVF, yani Türkiye Varlık Fonu'nun kısaltması. TVF, Bilgi, Teknoloji, İletim, Hizmet, Yatırım, Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi. Şimdi bu niye çarpıcı? Çünkü daha yeni kurulmuş bir anonim şirket ki sermayesi de yalnızca 5 milyon lira. Yani kurulduğu gün itibariyle yalnızca
Türk lirası.
Türk lirası 740 bin dolar. Yani 740 bin dolar kurulduğu gün itibariyle sermayesi olan Türkiye Varlık Fonu altındaki bir anonim şirket piyasa değeri o gün itibariyle 4.8 milyar dolar olan ve İstanbul ve New York borsaları üzerinden de halka açık bir şirketin bir anlamda yönetimini ele geçirmiş oluyor. Şimdi bu aslında pek olası bir durum değil. Yani şunu düşünelim, Amerika'da
atlanan bir durum değil desek istersen.
Yani New York borsasına kote böyle bir 5 milyar dolarlık şirketlere baksak, ben zannetmiyorum ki bunların içinde hani yönetimi böyle 750 bin dolarlık hani bir şirketin elinde olan bir halka açık şirket yoktur. Ama yani bu bir ayrıntı, şimdi buna takılmayalım ama hikayenin sonu önemli. Yani günün sonunda bu son 6-7 yılda yaşadığımız zincirleme olaylar, ki bunların içinde de nasıl diyelim, burada irregüler finansal işlemler adı verilen işlemler var. Ya da çıkar çatışması, yani conflicts of interest, yani farklı çıkarlar çatışması olan işlemler var. Bu işlemlerin nihai sonucu ne olmuş? Turkcell içindeki uzun yıllardır süre gelen hissedarlar savaşı bir anlamda son bulmuş. Hani bu tırnak içinde olumlu bir gelişme. Ama nasıl son bulmuş? Erdoğan'ın Türkiye Varlık Fonu üzerinden, hatta onun da altındaki bir küçük anonim şirket üzerinden, hani adeta Turkcell'e nasıl diyelim egemen olmasıyla ya da Turkcell'i en direkt yoldan kontrol edebilmesiyle son bulmuş. Şimdi bu buradaki ilginç mesele şu, aradaki zincirleme halkalara baktığımızda çeşitli soru işaretleri ortaya çıkıyor. Ve bu soru işaretleri elbette öncelikle Türkiye'de vergi verenlerin sorması gereken sorular içeriyor. Daha sonra da tabii belki Turkcell hissedarlarının sorması gereken soruları içeriyor. Hemen birinci...
Bağımsız ve özgür olsaydı Türk medyasının da sorması gereken soruları içeriyor. Ama tabii %95'i kontrol altında, hükümet kontrol altında olan bir medya. Sormayacak tabii bu soruları.
Evet. Şununla başlayalım. Şimdi çıkar çatışması, yani örneğin Amerika Birleşik Devletleri standartlarında çıkar çatışması olarak görülebilecek işlemler nedir? Şunu vurgulayarak başlayalım. Ziraat Bankası Genel Müdürü'nün aynı zamanda Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu üyesi olması ve aynı zamanda da Turkcell Yönetim Kurulu üyesi olması başlı başına bir çıkar çatışması. Ama bunun da ötesinde verilen kredinin Ziraat Bankası üzerinden Turkcell'in doğrudan hissedarı olan bir şirkete gitmiş olması, yani ve bir offshore hesaba gitmiş olması bir çıkar çatışması. Çünkü hani bir anlamda hani alan, krediyi alan da veren de aslında aynı kişinin yönetiminde olduğu kurumlar denebilir. Devam edelim. Günün sonunda da bugün itibariyle artık Turkcell kontrol açısından da Türkiye Varlık Fonu'nun imtiyazlı hisselerle kontrol ettiği bir şirket olduğu için orada da aynı kişiyi görüyoruz. Yani burada bir üçgen var ve bu üçgenin her, yani sacayanın her birinde aynı kişiyi görüyoruz. Ve burada da çok karmaşık, hani milyar dolarları içeren de finansal işlemler yapılmış. Şimdi
buna
Türkiye
bir şekilde şeytan üçgeni diyebilir miyiz?
Yani Türkiye'de herhalde şeytan üçgeni denir. Amerika'da direkt çıkar çatışması deniyor ve böyle bir şey olamaz. Yani doğrudan burada regülatörlerin müdahale ettiği tarzdan işlemler. Bu bir boyutu. Hani bunu bir kenara koyalım. Şimdi bir diğer boyutu var. Bu belki finansal işlem açısından sıkıntılı değil ama siyaseten sıkıntılı bir işlem. O da şu. Hani oldukça net bir şekilde biz Erdoğan'ın finansal piyasalara müdahale ettiğini ve kamu kaynaklarını, mahkemeleri ve siyasi nüfuzunu adeta hani Turkcell'i ele geçirmek için kullandığını görüyoruz. Buradaki en temel siyasi sıkıntı nedir? Yani örneğin bir Avrupa Birliği ülkesinde ya da Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçekleşse, hani bir hükümetin istifasına kadar gidebilecek olan işlem nedir? O da şu. Turkcell'e ilişkin sıkıntı şuradan kaynaklanıyor aslında. Çukurova Holding'in British Virgin Adaları üzerinden kurduğu bir şirketle Rus ortağı Friedman'dan aldığı bir büyük borç var. Ve geriye ödeyemediği bir borç var. Şimdi bu borç karşılığı da rehin olarak bıraktığı hisseler var. Şimdi uzunca bir süre Çukurova üzerindeki siyasi ve hukuki baskı nedeniyle bu kaynağı toplayıp Rus ortağı Friedman'a borcunu ödeyemiyor ve dolayısıyla da rehin bıraktığı hisselerini geri alamıyor. Ve tam bu hisseleri alması için artık hani zamanın dolmaya başladığı, yani bir an önce 1.6 milyar dolar temin etmek zorunda olduğu dönemde, ki bahsettiğimiz dönem 2014'ün Mayıs'ına denk geliyor. Şunu görüyoruz. Türkiye'de Yıldız Holding'in altındaki bir finans şirketi üzerinden bu finansmanı sağlamayı başarıyor. Yani Türkiye'deki finans piyasalarından bulduğu kaynakla borcunu kapayıp hisselerini alması mümkünken, devreye birdenbire Türkiye'de pek de düzgün, normalde çalışamayan denetleyici, düzenleyici kurumlar giriyor ve bu finansman anlaşmasını iptal ediyorlar. Şimdi bu çarpıcı bir iptal, çünkü denilebilir ki şimdi Ülker ailesi normal şartlarda AKP iktidarı için hani muteber bir aile olmalı. Yani Ülker ailesi
Yıldız Holding.
Yıldız Holding. Evet, yani Ülker ailesi.
Çukurova Holding'de Kara Mehmet mi?
Kara Mehmet. Çukurova Holding'de Kara Mehmet. Evet. Şimdi normal şartlarda hani belki biz 2009'un, 10'un, 11'in koşullarını düşünsek, Erdoğan için Kara Mehmet'in Çukurova Holding'inden Ülker'in Yıldız Holding'ine hani bir anlamda bu hisselere ilişkin hani bir yetki devri ya da nüfuz devri çok arzu edilebilir bir gelişme olabilir. Fakat biz raporumuzda da gösteriyoruz ki 2013-14 noktasına geldiğimizde artık Erdoğan için Ülker ve Yıldız Holding artık pek de muteber bir şirket olmuyor ya da aile olmuyor. Hatta Al Monitor'da o dönem çıkan bir haberde bir Londra finans uzmanı Amber'in zamanı şöyle bir yorumda bulunuyor. Hani artık Erdoğan'ın kendi oligarkları var. Yani Ülker ailesi ya da Yıldız Holding o işte özel muameleye tabi oligarklar arasına giremediği için arzu edilebilir bir ortak olmuyor. Bu da neyi devreye sokuyor? Kara Mehmet'in finansman anlaşmasının son anda iptaline ve artık Friedman'ın hisselere el koymasına günler kala hepimiz tahmin edebiliriz ki bu noktada Erdoğan'ın büyük ihtimalle talimatı ve onayıyla ki aksi düşünülemez 1.6 milyar dolarlık kaynak bu British Virgin adalarındaki offshore şirkete Ziraat Bankası tarafından sağlanıyor. Şimdi burada tabii soru işaretleri oluşuyor. Yani neden
tarih Ziraat neydi? Bankası? Onu da bir daha vurgulayalım.
Tabii bu Mayıs 2014. Dün
Mayıs
sonu.
Mayıs 2014, tamam.
Evet. Şimdi buradaki ödeme koşulları da oldukça aslında iyi. Yani belli ki hani Erdoğan bu kolaylığı gösterin demese olmayacak koşullar. Hani 10 yıl vadeli, 5 yıl geri ödemesiz bir krediden bahsediyoruz. Bir offshore şirkete krediden bahsediyoruz. Karşılığında da ki büyük ihtimalle de Erdoğan'ın en başından planı bu. Çukurova'nın British Virgin adalarındaki şirketinin elindeki hisselerin rehin olarak alınması düşünülüyor. Yani burada hepimiz Erdoğan'ın ne kadar uzun vadeli bir konsolidasyon planı olduğunu öngörebiliriz. Şunu hedeflemiş, hani elbet gün gelecek ben Çukurova Holding'i yeterince sıkıştıracağım dört bir koldan ve bu hisseler Ziraat Bankası'na geçecek. Daha o dönem zaten izleyicilerimiz anımsar henüz Türkiye Varlık Fonu devrede değil. Erdoğan %100'ü kamunun elinde olan Ziraat Bankası üzerinden hani Türksel'i gün gelip ben kontrol edeceğim diye düşünmüş olmalı. Fakat daha sonra yine yapılar devreye giriyor. Yani işte Türkiye Varlık Fonu devreye giriyor. Ziraat Bankası Türkiye Varlık Fonu'na devrediliyor. Ve gerçekten de Erdoğan böyle bir 6-7 yıllık bir planın sonucu olarak Türksel'in bir anlamda kontrolünü Türkiye Varlık Fonu üzerinden, Ziraat Bankası üzerinden ele geçirmiş oluyor. Yani aslında hikayenin de bir diğer boyutu bu siyasi kontrol. Niye bu batıda bir istifayı beraberinde getirir diyorum. Onu da şöyle vurgulayayım. Şimdi siz finans piyasalarının kaynak sağlayacağı bir özel sektör anlaşmasına denetleyici, düzenleyici kurumlarla müdahale edip onu iptal ettirirseniz, daha sonra da takvim baskısını kullanarak siz bu kaynağı 1.6 milyarlık, hani o dönem için gelmiş geçmiş en büyük finansmanlardan biri, öyle, bu kaynağı Ziraat Bankası gibi hani asli görevi değil mi tarıma, çiftçiye kredi aktarmak olan bir banka üzerinden sağlarsanız ve bir hatta bir offshore şirkete sağlarsanız, bunu Batı kamuoyu şöyle değerlendirir. Siz vergi verenlerin 1.6 milyar dolarıyla hani siyasi bir manevra yapıyorsunuz ve bir özel sektör şirketini orta uzun vadede ele geçirmek için hamle yapıyorsunuz denir. Ve vergi kültürünün olduğu, yani vergi sorgulama bilincinin olduğu ülkelerde buna müdahale edilir. Çünkü şunu biliyoruz, bu tip krediler geri dönmediğinde, ki bu örnekte de dönmüyor aslında, bunlar görev zararı yazılıyor. Görev zararı yazıldığında aslında bu 1.6 milyar dolar kimin cebinden çıkıyor? Vatandaşın cebinden çıkıyor. Dolayısıyla hani burada hem sıkıntılı bir finansal işlem var, hem de siyasi sahipleri açısından Batı demokrasilerinde kabul edilemeyecek bir işlem var. Ve bu da bizi günümüze getiriyor. Yani başka ayrıntıları da var ama hani şimdilik kabaca böyle özetleyeyim.
Kabaca böyle özetleyelim. Peki şimdi burada aslında hikayenin manzarasını aşağı yukarı ortaya koymuş olduk. Elbette ki bu veriler, yani Sayıştay'da da yani ortaya tarafından da ortaya konduğu gibi orta bir yerde duruyor. Ama bundan sonrası önemli. Şimdi bütün bunların ışığında baktığımızda Türkiye'de herhangi bir denge denetim, hesap verme, hesap alma mekanizması henüz yani ortadan kalktığı için ve henüz bu konuda bir olumlu bir gelişme beklenmeyeceği için hadise bir şekilde uluslararası bağlantılar dolayısıyla özellikle Amerika Birleşik Devletleri'ne biraz da yeni yönetimin niteliğinden, bakışından ötürü oraya sıçramış durumda. Bundan sonrası nasıl olacak? Yani Halkbank hadisesi ortaya erdi. Onun içinde akmakta olduğu bir nehir yatağı var. Ve bu aslında akıyor. Göreceğiz önümüzdeki birkaç ay içerisinde. Burada ne olacak? Yani bu Türkiye boyutunda bir şey beklenmeyeceğine göre aynı şekilde yeni bir Halkbank tipi bir olayla mı karşı karşıyayız? Nedir bundan sonraki görünen yol haritası ziraatle ilgili olarak?
Ya şöyle söyleyeyim, Türkiye ayağını kısaca geçeyim. Türkiye ayağında şu kısmı hala sorgulanıyor ve bence sorgulanmaya devam edecek. O da şu, hemen hatırlatalım. Tam bu 2020 yılında Türkcell'in hissedar yapısının yeniden şekillendiği, yani hisselerin el değiştirdiği, Çukurova hisselerinin varlık fonuna geçtiği, İsveçli Telia'nın tamamen Turkcell'den çıktığı, Friedman'ın hisselerini %13,2'den %24,8'e yükselttiği, daha sonra %5'ini halka satıp %19,8'e düşürdüğü bir süreç yaşanıyor. Bu süreç niye önemli? Çünkü Telia'nın artık hani deyim yerindeyse illallah diyerek Türkiye piyasasından kaçtığı diyebiliriz. Bir süreç yaşanıyor. Ve Telia
Tekrar
%20...
kıtırma ve bezdirme ve yıldırma süreci yani
Aynen.
pek çok
Aynen.
yorumcuya da şey oldu, konu olmuştu o zaman hatırlıyorsun.
Evet ve şöyle söyleyelim. %24'lük hissesini Telia 530 milyon dolara satarak çıkıyor. Ve burada da önemli bir aslında zarara uğrayarak
Kayba
çıkıyor.
uğruyor.
Şimdi bu rakamı akılda tutalım. Çünkü %24 hissenin karşılığı o dönem 530 milyon dolar. Şimdi Türkiye'de muhalefetin de sorduğu önemli bir soru var. Eğer Turkcell'in %24'ü 530 milyon dolarsa nasıl oluyor da Çukurova'nın %13,8'lik hissesi 1,6 milyar dolarlık borcu kapıyor? Yani çünkü eğer aynı kabaca bir hani böyle hesap
Orantısal
yaparsak
olarak baktığımızda evet.
evet yani 600 milyon doları belki kapar, 700 milyon doları belki kapar ama yani Telia hesabı ile yola çıkarsak 1,6 milyar doları kapamaz. Hani dolayısıyla burada bir soru işareti var. Ki bunu Cumhuriyet Halk Partisi de sordu. Hala yanıt bekliyorlar. Yani Türkiye'de meselenin bu boyutu devam edecek. Yani ben de merak ediyorum. Gerçekten de bu noktada Ziraat Bankası bir açıklama yaptı. Dedi ki bu borç kapandı dedi. Yani 1,6 milyarlık borç kapanmış. Demek ki bir görev zararı yok. O zaman ben de gerçekten merak ediyorum. Yani Ziraat Bankası bu 1,6 milyar dolarlık borcu bu %13,8'lik hisseyle nasıl kapamayı başardı? Ki bu hissenin o dönem piyasa karşılığı 700 milyon, 600-700 milyon dolar. Şimdi bu Türkiye boyutu, gelelim Amerika boyutuna. Şimdi Amerika boyutunda her şeyden önce Securities and Exchange Commission denilen yani Amerika'daki bütün piyasa işlemlerini, özellikle borsa işlemlerini denetleyen, düzenleyen bir kurul var ve bu çok sıkı bir kurul. Hani şöyle söyleyelim, bu şeye benziyor. Hani Al Capone Amerika'da açıkçası tüm suçların işledikten sonra hala serbest kalıyor fakat en son vergiden içeri giriyor.
Evet.
Al Capone benzeri pek çok başka Amerikalı meşhur da tüm suçlardan yırtar, bu SEC'nin
Anladım.
denetleyici, düzenleyici ağından kaçamaz. Hani bunun içine Martha Stewart'a kadar giden çok sayıda insan vardır. Şimdi SEC bence değerlendirecektir. Yani hani buradaki New York borsasında halka açık bir şirketten bahsettiğimiz için bu meseleyi irdelemeye başlayacaktır. Hani bunun
Kaçınılmaz bir
ötesine
şekilde yani bunun.
kaçınılmaz. Yani bunun sonucu ne olur? Bununla ilgili bir yorum yapmak mümkün değil ama şunu söyleyelim. Yani radarına girer. En azından bunu belirtelim. Devam edelim. Bir de bu denetleyici, düzenleyici kurumların ötesinde bir de bir algı meselesi var. Yani şimdi Trump döneminden Biden dönemine geçerken yani hani bir anlamda kişisel ilişkiler üzerinden kurulmuş bir müsamaha rejiminden kurumlar arası ilişkilere esas alan hesap verebilirlik düzenini eğer geçiyorsak gerçekten, hani Biden hükümetinin belirttiği gibi, ifade ettiği gibi böyle bir döneme geçiyorsak, şimdi bu Türkiye'nin kamu bankalarına ilişkin de yeni soruşturmaları ve sorguları ve soru işaretlerini beraberine getirecektir. Hemen sıralayalım. Hani şu anda hangi davalar devam ediyor gündemde, hangi yeni davalar gündeme gelebilir? Biri aslında geçen hafta bir anlamda hani Erdoğan için gerçekten bir piyango olarak algılanabilecek Halkbank kararıydı. O da şu, 800'ün üzerinde İran tarafından finanse edilen terör eylemlerinin kurbanı ya da yakını Halk Bankası'nı dava etmişti. Yine New York Güney Bölge Mahkemesi'nde ve mağdur oldukları için, ki bu hemen izleyicilerimiz için açıklayalım. Bu çok sık rastlanılan bir dava türüdür. Yani terör destekçisi devletlerin, örneğin İran, Libya, Kuzey Kore gibi devletlerin, Sudan gibi devletlerin hani bir dönem mağdur olan kişiler Amerikan mahkemelerinde o ülkenin işte bankaları ya da diğer finansal kaynakları üzerine hani bir anlamda tedbir koydurarak tazminatlarını almayı başarırlar. Ki bu konuda da çok başarılı Amerika'da tanınmış avukatlar vardır. Ve hani örnek vereyim, işte uçaklara, petrol tankerlerine, gökdelenlere, bankalara ya da banka hesaplarına el koydurarak mağdurlara milyar dolarları aşan tazminatlar sağlamış hukuk firmaları var. Şimdi evet, buna benzer bir davada Halkbank hedef alınmıştı. İlginçtir ki hani ve pek çok hani Amerikalı hukukçuyla da bunu konuştuk. Hepsini çok şaşırtan bir süreç sonucu Güney Bölge Mahkemesi'nin hakimi şu kararı aldı. Bu dava Türkiye'de görülsün. Eğer Halkbank zaman aşımına uğramamasını kabul ediyorsa Türkiye mahkemeleri karar versin dedi. Şimdi biz Demokrasileri Savunma Vakfı'nda bu sabah itibariyle bir panel yayınladık, bir webinar yayınladık. Burada Halkbank davasını en yakından takip eden Adam Klasfeld katılımcılardan biriydi. Diğeri de daha önce Amerikan ordusunda görev yapmış. Şu anda Carnegie Enstitüsü'nde hani Amerika'nın önde gelen kara para ile mücadele ve yaptırım delme ile mücadele uzmanlarından, hani kongrede defalarca tanıklık yapmış bir kişi. Jody Vittori ile bu konuyu masaya yatırdık. Hani onlar da çok şaşırtıcı buldular. Çünkü bugün Amerika'da konulara biraz hakim herkes şunu biliyor ki, bugünün Türkiye yargısından, bugünün Türkiye mahkemelerinden, hele hele Halkbank gibi bir meselede, hele hele İran yaptırımları meselesinde Halkbank'ı mahkum ettirecek ve İran'ın terör mağdurlarına tazminat verebilecek bir hani savcının, hakimin hayal edilebilmesi bile mümkün değil. Yani mümkün değil. Dolayısıyla şimdi böyle bir dava var. Ama şunu da unutmayalım. 3 Mayıs'ta da...
Ne çıktı peki? Yani neden böyle bir karar alınmıştır sorusunun cevabı konusunda ne dendi?
Çünkü açıkçası yanıtı yok. Yani çok şaşırtıcı bir durum. Bu işte temyiz süreci devam edecektir. Ama yani biz de bu konuda hukukçulardan dahi daha bugün çeşitli hani sorular aldık. Hani Demokrasileri Savunma Vakfı bu gibi davalar üzerine çok çalıştığı için hukukçular da şaşkınlık içinde bize yazıyorlar. Yani nasıl olur da böyle bir karar çıkabilir diye. Bunu tabii izlemeye devam edeceğiz. Ama şunu unutmayalım. 3 Mayıs'ta da esas Halkbank davası başlayacak. Yani İran yaptırımlarından suçlamasıyla hani günün sonunda eğer Halkbank mahkum olursa potansiyel olarak 20 milyar doları aşkın cezaya çarptırılabileceği, hani böyle bir ihtimalin söz konusu olduğu dava başlayacak ve esas o süreç tabii yakından izlenmeye devam ediyor. Hı hı. Şunu unutmayalım, bir de New York'un Doğu Bölge Mahkemesi'nde devam eden bir Kuveyt Türk Bankası davası var. Bu bankanın da hissedarlarından biri Vakıf Bankası. Dolayısıyla yine Türkiye'de kamunun da ortak olduğu bir dava bir anlamda. Ve bu davada Hamas finansmanı ile ilgili bir dava. Ve bu dava Halkbank'ın Türkiye'ye yönlendirilen davasıyla kıyasladığımızda çok farklı bir rotada izliyor. Çünkü biz o davada mağdurları temsil eden hukuk firmasını da yakından tanıyoruz ve iletişim içindeyiz. O firma şu anda gidişattan çok memnun çünkü her şeyden önce hakim Amerikan mahkemeleri ve hukukunun yetkisini tanıdı. Ve o dava bir sonraki aşamaya geçti. Bu şu demektir: artık mağdurların delil taleplerine banka yanıt vermek zorunda. Yani dolayısıyla artık o davaya ilişkin, yani terör finansmanı davasına ilişkin belgeler, bilgi ve tanıklıklara ulaşılabilecek. O davada akmaya devam ediyor. Şimdi bu beraberinde yeni davalar ve yeni soruşturmalar getirebilir mi? Yanıtı evet, şundan dolayı. Halkbank'la başlarsak, Halkbank davasına ilişkin tüm uzmanların ortak görüşü henüz mühürlü olan, yani açılmamış başka iddianamelerin olduğu. Ki bu zaten akla ve mantığa çok yatkın. Çünkü hani Mehmet Hakan Atilla ve işte Reza Zarrab, işte Mehmet Çağlayan, yani bunlar nasıl diyelim, bir buzdağının ucu. Hı-hı. Ve burada yalnızca görünen 3-5 isim. Oysaki buradaki yaptırım delme ilişki ağı, kriminal ağı çok geniş bir ağ. Ve burada işte Türkiye'deki siyasetin zirvesinden işte Halkbank'ın zirvesine, hatta dünyadaki bütün paravan şirketlere uzanan bir işbirliği ağı var, işbirlikçiler ağı var. Şimdi bunlara yönelik yeni davaların gelmesi hiç şaşırtıcı olmayacaktır. Ki bizim evet, bugün yaptığımız panelde de Adam Klasfeld, ki kendisi şu anda Law and Crime adlı Amerika'nın önde gelen hukuk haber sitelerinden birinin kıdemli editörü ve muhabiri artık, şöyle bir konunun altını çizdi. Yani Reza Zarrab henüz hüküm giymemiş bir kamu tanığı, yani devlet tanığı. Dolayısıyla kendisi imzaladığı anlaşma nedeniyle, yani New York Güney Bölgesi savcılarıyla imzaladığı anlaşma nedeniyle hangi dava olursa olsun bu İran yaptırımları delme meselesinde kamu adına tanıklık yapmaya devam edecek ve de elindeki tüm bilgi ve belgeleri de sunmakla mükellef. Aksi takdirde kendisinin yaptığı anlaşma iptal oluyor.
Bozuluyor.
Ve en başındaki şekliyle hapis ve para cezasına çarptırılabiliyor. Dolayısıyla hani Rıza Zarrab'ın da yeniden tanıklık yapabileceği, bilgi ve belge sağlayabileceği yeni davalar gelebilir. Bu evet, davaların sonucu olarak da yeni yaptırımlar devreye girebilir. Bunu da vurgulayalım hemen. Çünkü Amerikan Hazine Bakanlığı'nın bu OFAC adı verilen Office of Foreign Asset Control adlı biriminin hani önümüzdeki süreçte de bu yaptırım sürecine dahil olan kişi ve birimlere, yani şirketler olabilir, paravan şirketler olabilir, finans kurumları olabilir, aracı kurumlar olabilir, bunlara yönelik de para cezaları, yaptırımları, yani bütün Amerikan finans sisteminden dışlama gibi kararları da gelebilir.
Anladım. Peki, son bir soruyla bitirelim Aykan. Çok kapsamlı, detaylı, çok aydınlatıcı bir anlatım oldu bu. Eski, yani asıl konuşma konumuza geri dönecek olursak, siyasi açıdan baktığımızda aslında bir şekilde ziraatin aracı olduğu fakat esas öznenin Türksel olduğu bir süreçten söz ediyoruz. Yani hedef Türksel gibi gözüküyor. Neden Erdoğan Türksel üzerinde böyle bir operasyon yapmayı, eğer bütün bu anlatım, veriler, iddialar doğruysa amaçladı?
Evet, yani şöyle kabaca şöyle düşünelim. Erdoğan Türkiye'nin önde gelen şirketlerinden birinin kontrolünü niye eline geçirmeyi arzu eder? En basitinden eski mantıkla biliyorsunuz atanan yönetim kurulu üyelikleri hep bizde bir arpalık olarak görülür ve yandaşlara dağıtılır. İkincisi, yönetim kurulu üyeleri üzerinden bir nüfuz elde edilir ve bu nüfuz da şirketin bazı ekonomik kararları üzerinde belirleyici olma imkanı tanır. Hemen örneğin Türkiye'de çok tartışılan bir mesele vardı, bunu gündeme getirelim. Türksel'in Ensar Vakfı'na yaptığı sponsorluk çok gündeme geldi. Hı hı. O dönemde de bir boykot kampanyasına neden olmuştu. hatta çok sayıda da Turkcell abonesinin aboneliğinin sonlandırmasına neden olmuştu.
Tepki vardı o zamanlar.
Evet. Tepki vardı. Turkcell de bu tepkiye çok sert bir hukuki tepki vermişti. İşte Twitter'daki kampanyalara karşı hukuki yol kullanmıştı, bunları susturmuştu. Hani yani bu kampanyadan haklı olarak çok rahatsız olmuştu ama o süreçte şunu görmüş olduk. Örneğin Turkcell gibi bir firma neden Ensar Vakfı gibi şaibeli, sıkıntılı, hani çocuk tecavüzüyle anılan bir vakfa yardımcı olur, destek olur. Şimdi biz şunu da biliyoruz. Turkcell'in sosyal sorumluluk kapsamında Türkiye'de ve Amerika'da pek çok kuruma da sponsorluk yaptığını biliyoruz. Şimdi günün sonunda yönetim kurulu üzerindeki kontrol tüm bu harcamalar üzerinde de belli bir kontrolü beraberinde getirir diye düşünebiliriz. Hmm. Bu meselenin bir boyutu. Üçüncü bir boyutu var. O da şu. Telekomünikasyon aslında çok kritik, siyaseten de çok kritik bir alan.
Stratejik bir alan.
Şunu vurgulayalım. İzleyicilerimiz anımsayacaktır. Daha bu yıl içinde Erdoğan işte WhatsApp'ın güvenilir bir uygulama olmadığını vurguladı ve Türkiye'de tüketicileri mesajlaşma için Turkcell'in BIP servisini kullanmaya davet etti. Şimdi
sadece
o dönemde
pek çok başka bürokrat ve siyasi de aynı evet. Ve medya yandaşlarıyla da aynı şekilde evet. Katıldı buna. Evet.
Şimdi o dönemde Teyit adlı Türkiye'deki hani veri doğrulama sitesi bir araştırma yayınladı. Ve Türkiye'de en yoğun kullanılan mesajlaşma servislerinin gizlilik ayarlarını karşılaştırdı. Yani hangi servisler, örneğin Signal, WhatsApp vesaire, hangi servisler sizin en geniş kullanıcı bilgilerinizi talep ediyor? Hangi servislerde mahremiyetinizi en iyi kullanıyor? Şimdi bu karşılaştırmada Teyit'in belirttiğine göre BIP kullanıcıların en geniş bilgisini talep eden mesajlaşma servisi. Hmm. Şimdi ilginçtir ki Erdoğan da Türkiye'deki kullanıcılara diyor ki WhatsApp'ı terk edin, BIP'e geçin. Şimdi bu bile başlı başına aslında telekomünikasyon sektörünün ne kadar stratejik bir sektör olduğunu gösteriyor. Hemen burada örneğin hatırlatalım. Örneğin Clubhouse uygulaması. Baskıcı rejimlerin vatandaşlarınca en sık tercih edilen uygulamalardan biri oldu. Dünyada Clubhouse moderatörlerini ilk gözaltına alan ülke Türkiye oldu. İlk Clubhouse'u da hani adeta askeri tedbirlerle tepeleyen, kapatan da Çin Halk Cumhuriyeti oldu.
En çok rağbet de Çin'de ve Türkiye'de oldu, evet. Sivil toplumda.
Bu başlı başına bence bir veri. Yani telekomünikasyonun neden otoriter rejimler için hani bir anlamda aşil topuğu olduğu, bir anlamda zayıf karın olduğunun bir göstergesi. Aynı zamanda da toplumu kontrol etmek için, disipline etmek için de bir araç olduğunun bir diğer göstergesi. Meselenin tabii şey boyutunu biraz atlamış olduk ama şunu da unutmayalım. Erdoğan için Çukurova Holding gibi daha seküler kimliğiyle bilinen ailelere mensup şirketler gruplarını tek tek tasfiye etmenin, ele geçirmenin de önemli bir sahik olduğunu unutmayalım. Yani bu Doğan Holding üzerinde de benzeri işte vergi cezaları, yargı baskısı, siyasi baskılar yoluyla el koyma süreci yaşandı. İşte Cem Uzan için de benzeri süreçler yaşandı. Hani burada şunu vurgulayalım. Bu bahsettiğimiz tırnak içinde seküler aktörlerin hani demokrasi karnesi çok pozitif midir? Değildir. Ama bu aynı zamanda da onların da bir mağdur olduğu gerçeğini değiştirmez. Yani burada kendi demokrasi karnesi diyelim sıkıntılı seküler aktörlerin İslamcı otoriter bir iktidar tarafından hani nasıl yem edildiği, nasıl zaman içinde tek tek başta medya kurumları olmak üzere tüm kurumlarına el konulduğu ve bunların da bazen Türkiye Varlık Fonu'na, bazen de yandaş kurumlara aktarıldığı yine bizim raporumuzda da vurgulanan bir diğer boyut.
Evet. Siyasi boyutuna da değinmiş olduk. Çok teşekkürler aktarmış olduğun bu bilgiler ve veriler için Aykan. Takibe devam edeceğiz. Aykan Erdemir konuğumdu. Sıcak takipte. Demokrasileri Koruma Vakfı Washington'da Türkiye Programı Direktörü. Aykan çok teşekkürler tekrar.
Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
Evet, bu konuyu da burada şimdilik böylelikle kapatmış olalım. Ziraat ve Türksel mercek altında raporunu konuştuk. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Ahval podcastlerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz. Apple iPhone kullanıcıları bize iTunes üzerinden de ulaşabilir. Türkiye'nin ve hayatın cıvıl cıvıl sesleri Ahval Podcast dizisinde. Kulağınız bizde olsun.